Ayrım 18, sayfa 202. Kayıp Yaz 2015, Altan Öymen. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü. Bütün bu anlattıklarım AKP iktidarı sözcülerinin kendi kullandıkları deyimle aldatılma yılları sayılan yıllar içinde oldu. AKP 2002'de ve 2007'de kazandığı seçim zaferlerinden sonra bir de 2010'da anayasa değişikliği zaferi kazandı. Anayasanın bazı maddelerini reforme etme iddiasıyla bir taslak hazırladı. Taslak meclisten referanduma götürülecek şekilde çıktı. 24 ana maddesi vardı. Büyük kısmı kadınlara, çocuklara, özürlere, şehit ve gazi ailelerine pozitif ayrımcılık yapılması, memurların toplu sözleşmelerinin bakanlar kuruluna değil, hakem kuruluna götürülmesi, memurların disiplin cezalarının yargıya götürülmesi gibi toplumun belirli kesimlerinin çıkarlarına uygun maddelerdi. Ama taslağa yönelik eleştirilerde belirtilen görüş şuydu: o maddeler taslağın içine bonbon şekeri gibi sokulmuştu. Öteki maddeler demokratik hak ve özgürlükleri ve yargı bağımsızlığını zedeleyen çok tehlikeli maddelerdi. O tehlikeli maddelerdeki acı biber tadı bonbon şekeriyle hafifletilmek istenmişti. O eleştirilerin ne kadar haklı olduğu, yüksek mahkemelerle ilgili hükümler başta olmak üzere, o acı biber gibi maddelerin kimlerin başına, o arada AKP'lilerin de başına ne gibi dertler açacağının görüldükten sonra anlaşılacaktı. Ama referandumdan önceki propaganda süresi içinde AKP sözcüleri o anayasa taslağının kabul edilmesinin ülkemize çağ atlatma gibi hızlı bir gelişme getireceğini ileri sürüyorlardı. Bütün şehirler taslağa evet oyu verilmesini talep eden afişlerle, dövizlerle donatılmıştı. Adalet mekanizması ile ilgili değişiklikleri savunmak için de şöyle bir özdeyiş üretilmişti: üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü. Yani o zamana kadar hukuk sadece üstünlerin lehine çalışan bir mekanizmaymış da, yeni anayasadan sonra hukukun üstünlüğünü sağlayacakmış gibi. Taslağı değerlendiren bazı sivil toplum kuruluşları ve üyeleri "yetmez ama evet" diye bir sloganı benimsemişlerdi. Onlara göre taslakta eksikler vardı ama bazı maddeleri yararlıydı. O açıdan referandumda evet oyu vereceklerdi. Sonuçta şu oldu: 12 Eylül 2010 günü referanduma sunulan o taslak %57.88 oyla kabul edildi. Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun oluşması ile ilgili düzenlemelerde Cumhurbaşkanı ile hükümetin etkisini büyük ölçüde arttıran değişiklikler yapıldı. O değişikliklerin sonunda Ergenekon, Balyoz gibi davalar ile iktidarca önem verilen daha birçok davanın, savcılarının ve hakimlerinin önemli bir bölümü, hükümetin de değil, paralel yapının yandaşı olan hukukçular arasından seçilip tayin edilir oldu. O yapıyla uzlaşamayanların da görevlerinden uzaklaştırılmaları mümkün hale geldi. Zamanla o durumdan en fazla şikayet edenler de iktidar mensupları oldu. O durumu düzeltmek için anayasayla kurdurdukları o düzeni yasa çıkarma yoluyla yeniden değiştirmek istediler. O değişikliği yaptılar. Başka yasa değişikliklerini de yaptılar. Adalet mekanizmasındaki tayinler yeniden bir yazboz uygulamasına tabi tutuldu, hala da tutuluyor. Asıl aldatılma 2016'da. Evet, iktidar sözcülerinin koyduğu adla aldatılma yılları 2010 yılında da sürüyordu. Çıkarılan anayasaya göre binlerce hakimin oy kullandığı seçimlere katılan adaylar belirli gruplaşmalar içindeydi. O gruplar listeler oluşturuyordu. Bir Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı içindeki bir gruptu. Ama o grubun içinde de daha sonra paralelciler diye şüphelenilecek olan hakimler ve savcılar da vardı. Ama aldatılmanın daha nerelere kadar vardığı asıl 2016 yılının 15 Temmuz'undaki darbe teşebbüsü sırasında anlaşılacaktı. Siyasi tartışmalarda bu kadar çok aldatılma nasıl mümkün oldu sorusu gündeme gelecekti. 2010 referandumundan sonra yaşanan seçim 2011 genel seçimiydi. AKP'nin oyları bir önceki, yani 2007'deki seçimde %46.58 iken 12 Haziran 2011'deki o seçimde %49.91'e yükseldi, yani %50'ye çok yaklaştı. Meclisteki sandalye sayısı da 326 oldu. CHP'de %25.98 oy oranıyla 135 milletvekili çıkarmıştı. Seçimlere bağımsız adaylarla giren BDP'nin milletvekili sayısı 36 olmuştu. Gezi olayları. 2013 yılındaki gezi olayları bu kitabın içine sığmaz. O konuyu esas alan kitaplarla anlatılabilir. O alanda epey yayın yapıldı. Emre Kongar'ın Gezi Direnişi günlüğünden Ayşe Arman'ın Gezi'nin Güzel İnsanlarına kadar çok değerli kitaplar yayımlandı. Ama burada birkaç cümlelik bir şey söylemek gerekirse diyebilirim ki, 2015 yazı nasıl vatandaşlarımızın büyük bir kısmı için bir kaçırılan fırsat sayılıp kayıp yaz adıyla anılabiliyorsa, 2013'ün Mayıs ve Haziran'ındaki gezi olayları da vatandaşlarımızın yine büyük bir kısmının oy verdiği AKP için de kaçırılan bir fırsattır, bir kayıp yazdır. Gezi hareketleri AKP'de dahil hiçbir siyasi partiye karşı olan bir hareket değildi. Gündeminin başında da sadece demokrasi, özgürlükler, çevre ve barış sözcükleri vardı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gezi'de olduğu için ona bir süre vekalet eden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın denediği gibi Gezi insanlarıyla demokratik bir diyalog zemini oluşturulabilseydi ülkemizde pek çok şey değişebilirdi, iyileşebilirdi. 2013 yılının sonunda ise 17 Aralık ve 25 Aralık olayları var. O olaylar üzerine de yapılan yayınlar, yazılan kitaplar çok. O olayla başlangıçta iktidar tarafından darbe girişimi olarak tanımlanmıştı. 2016'nın 15 Temmuz'unda öyle bir girişim gerçekten yapıldı ve 242 insanımızın şehit olmasına ve yüzlerce insanımızın yaralanmasına neden oldu. Darbeyle ve başta Fethullah Gülen olmak üzere darbenin failleri hakkındaki bilgilerle ilgili olarak da birçok kitap yayımlandı, yayınlanıyor. Biz burada asıl konumuza yeniden gelelim. 7 Haziran seçiminden sonra oluşan meclisteki durumu görelim. 3 muhalefet partisinin kaybettiği meclis başkanlığı seçiminden sonra hükümet konusunu görüşmeye başlayan siyasi partilerin temaslarını hatırlayalım. AKP'nin kısa tarihçesinin içinde bundan sonrasında, yani ikinci bölümde, daha önce değindiğimiz 30 Mart 2014 yerel seçimi ile 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Burada bir fotoğraf, 17 Aralık ve 25 Aralık darbe girişimi diye adlandırılan olayların ilk bölümünde hükümetin 4 bakanı, yani Egemen Bağış, Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar ve Zafer Çağlayan, kamuoyunda geniş yankılar yapan yolsuzluk iddiaları karşısında kalmışlardı. O zamanki Başbakan Erdoğan o sırada bir Pakistan ziyareti yapmıştı. Yolculuğunu tamamladıktan sonra Ankara'ya dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda kendisini karşılayanlar arasında adı geçen bakanlar da vardı. Fotoğraf o karşılama anını yansıtıyor. Ertesi gün ise adı geçen bakanlardan üçü görevinden istifa yoluyla ayrılacaktı. Biri de Egemen Bağış görevinden alınacaktı. Burada bir başka fotoğraf gezi olaylarını gösterir. Her taraf duman içinde, yüksekten çekilmiş bir fotoğraf. İnsanlar biber gazı dumanları içinde. Taksim ve civarının Haziran ortasından sonraki manzarası. Keşke bu manzaralar yerine gezilerde diyalog kurma olanağı aransa ve bulunsaydı. Taksim de bugünkünden daha güzel olurdu. İstanbul'un başka birçok yeri de. 8. bölüm. Amaç kurulsun mu, kurulmasın mı? AKP ile CHP arasındaki koalisyon görüşmeleri AKP'nin isteği üzerine istikşafi olarak başladı. 38 günlük bir çalışma süresi kullanıldı, 5 toplantı yapıldı. Toplam olarak 35 saat çalışıldı. Sonuçta şu saptama yapıldı: anlaşmaya varılamadı ama görüşmeler faydalı oldu. Buraya yine bir masa etrafında toplanmış insanların fotoğrafı ve altyazı şöyle: AKP ve CHP heyetleri arasında ilk istikşafi görüşmeler AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etmesiyle başladı. Daha sonra da iki partinin kurduğu heyetler arasındaki toplantılarla devam etti. Görüşmelerin havası dostaneydi. Ama sonuçta koalisyon yerine erken seçim projesi gerçekleşti. Evet, meclis başkanlığı seçimi bitti. Türkiye Devlet Protokolü'nün ilk üç makamında da AKP kökenli politikacıların oturduğu bir devlet olmaya devam etti. Bir Cumhurbaşkanı AKP kökenli, 2 Meclis Başkanı AKP kökenli, 3 Başbakan AKP kökenli. Daha önce de belirttim, devletteki bu ilk üçteki durum 7 Haziran 2015'ten önceki siyasi yelpazeye uygundu. AKP kökenli Cumhurbaşkanı bir önceki yıl yapılan referandumda seçilmişti. Meclis Başkanı ile Başbakanın AKP içinden çıkması da 2011'deki genel seçimin sonucuydu. Çünkü o seçimle oluşan meclisteki mutlak çoğunluk AK Parti'deydi. O çoğunluk seçtiği meclis başkanı Cemil Çiçek'i de kendi içinden çıkarmıştı. Güven oyu verdiği Ahmet Davutoğlu'nu da. Ama 7 Haziran 2015 gecesi o tablo tamamen değişmişti. AKP mutlak çoğunluğunu kaybetmişti. Devletin en yüksekteki 3 makamından en az birinin AKP'nin dışından olması hem yeni yasama döneminin siyasi dengelerine uygun olacaktı hem de yeni kurulacak hükümetin o yeni dengeye uygun olarak oluşmasını kolaylaştıracaktı. Bu olmadı. Daha önceki bölümlerde belirttik. Mecliste milli iradenin yönünde davranmanın da gereği olan o tablo oluşturulamadı. Ve her şey sanki 7 Haziran 2015 seçimi hiç yapılmamış gibi bir hava içinde kaldı. Siyaset hayatımızda son sıralarda kullanılan deyime uygun bir fiili durum halinde eskisinin aynısı olmaya devam etti. Bu meclis başkanlığı seçiminin sonucu olan durum. Hükümetteki fiili durum. Gelelim hükümetle ilgili duruma. O da bir fiili durum olarak devam ediyordu. Hükümetin başbakanı Ahmet Davutoğlu, parlamenter sistemlerdeki usule uygun olarak görevinden istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gene usule ve geleneğe uygun olarak istifayı kabul etmiş ama Davutoğlu'ndan yeni hükümet kuruluncaya kadar hükümetiyle birlikte görev başında kalmasını rica etmişti. Meclis başkanının seçiminden sonra yeni hükümeti kurma görevini de Davutoğlu'na vermişti. Bu da usule ve geleneğe uygun bir durumdu. AKP meclisteki mutlak çoğunluğunu kaybetmişti ama meclisin milletvekili sayısı açısından en büyük partisi olmaya devam ediyordu. Yeni hükümeti kurma görevinin o partinin genel başkanına verilmesi de normaldi. Böylece Davutoğlu yeni hükümetin kurulmasına kadar eski hükümetiyle görevine devam edecekti. Yeni hükümet ya koalisyon hükümeti ya da azınlık hükümeti olarak kurulunca da o koalisyon hükümetinin veya azınlık hükümetinin başkanı olarak görev yapacaktı. Yani yeni hükümetin kurulmasına kadarki 45 gün içinde yönetim yine AKP'nin elinde kalacaktı. Yeni hükümet kurulduktan sonra da aynı durum devam edecekti. Yönetimin başında yine AKP'li başbakan kalacaktı. Eğer yeni hükümet koalisyon hükümeti olursa başbakan yardımcılığı ile bazı bakanlıklar koalisyon ortağına geçecekti ve Davutoğlu önemli kararları ortağıyla birlikte oluşturacaktı, sorumluluklarını da onunla paylaşacaktı. Azınlık hükümeti olursa da önemli kararlarda kendisini dışarıdan destekleyenlerin görüşünü almak ve onlarla uzlaşmak zorundaydı. Onların hükümete verdikleri desteği geri çekmesini ve hükümetin düşmesini önlemek için. Bütün bunlar parlamenter demokrasilerin usulle ilgili kurallarına uygundu. Ama o usullerle birlikte ister yarı başkanlık, ister parlamenter sistem olsun, ister başkanlık sistemi, demokratik ülkelerin hepsinde bir de demokrasinin gelenekleri vardı. Onlara da uyulması esastı. O geleneklerin başta geleni sağlıklı bir demokratik yönetimin gerçekleşmesi amacıyla konulmuş olan usul kurallarının amaçlarına uygun bir şekilde uygulanmasıydı. O kuralların amaçlarının dışındaki hedefler için kullanılmamasıydı. Amacının tam tersine bir uygulama. 2015 yılının Haziran ve Temmuz aylarında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başlattığı koalisyon görüşmelerinde ise o kuralların amacının dışında kullanılması bir yana, amacının tam tersi sonuçlar verecek şekilde kullanıldığının en çarpıcı örnekleri ortaya çıktı. Hükümet kurulmasını kolaylaştırmak için konulmuş olan anayasal yaptırımlar, hükümet kurulmasını olanaksız hale getirmek için uygulandı. 2015'in Temmuz ayında yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmiş olan AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na verilen görev ve yetkinin özeti, kendisine verilen resmi yazıda da yazıldığı gibi hükümeti kurmaktı. Davutoğlu'na o görevi tamamlaması için 45 gün süre verilmişti. Eğer Davutoğlu görüşmelere başladıktan sonra o görevi zamanında tamamlayamayacağı kanısına varırsa, görevi Cumhurbaşkanı'na iade etmek durumundaydı. Cumhurbaşkanı da hükümeti kurma görevini derhal bir başka milletvekiline vermek durumundaydı. Gerçi Cumhurbaşkanı'nın anayasaya göre bir yetkisi vardı. Yeni seçilen Millet Meclisi'nde Başkanlık Divanı seçiminden sonra 45 gün içinde Bakanlar Kurulu'nun kurulamaması halinde Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı'na danıştıktan sonra seçimleri yenilemeye karar verebilirdi. O yetki 1982 Anayasası'nın 116. maddesindeydi. Ama öyle bir yetkinin anayasada yer almasının amacı belliydi. Hükümetin kurulması gereksiz yere uzamasın, koalisyon pazarlıkları sürüncemeye uğramasın. Ülke uzun süre yeni meclisten güven oyu almamış bir hükümetin geçici yönetiminin altında kalmasın. Seçim yenileme tedbirinin etkili olabileceği beklentisinin arkasında da şu düşünce vardı. Seçimden yeni çıkmış olan milletvekilleri yeniden seçime gitmeyi zaten istemezler. Yeni bir seçim, seçim yorgunluğundan yeni çıkmış partiler ve milletvekilleri için en sevimsiz ihtimaldir. Buna meydan vermemek için hükümetin bir an önce kurulmasını tercih ederler. O yoldaki çalışmaları yapıcı bir şekilde yürütürler veya desteklerler. O süreci herhangi bir nedenle engellemek isteyenler çıkarsa onların karşısına da yeniden seçim ihtimali çıkar. Anayasaya 116. madde konulurken yapılan hesap buydu. Partiler ve milletvekilleri üzerinde bir çeşit "yoksa yeniden seçime girmek zorunda kalırsınız" baskısı oluşturmaktı. O baskının anahtarı Cumhurbaşkanı'nın elindeydi. Seçimi yenileme kararını önce Meclis Başkanı'na danışmak kaydıyla o verebilirdi. Tabii hükümetin kurulması çalışmaları 45 günü geçse de Cumhurbaşkanı o yetkisini kullanmaya gerek görmeyebilirdi. Sorunun o yetkiyi kullanmasına gerek kalmadan çözülmesini bekleyebilirdi. Zaten anayasadaki o konudaki cümlede Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verir denilmiyordu. Karar verebilir deniliyordu. Bu tabii Cumhurbaşkanı o kararı isterse verir isterse vermez anlamına geliyordu. Nitekim o maddenin 1982 Anayasası'na girişinden bu yana 34 yıl geçtiği halde o yetkiyi hiçbir cumhurbaşkanı kullanmamıştı. O maddenin anayasaya hükümetin bir an önce kurulmasını sağlamaya yönelik bir etken olarak konulduğu göz önünde tutulmuştu. Seçimlerden sonraki koalisyon hükümetlerinin kurulması gecikse bile bunun yeni bir seçim gerekçesi olarak kullanılabileceği yolunda bir eğilim ortaya çıkmamıştı. 2015 Haziran'ındaki seçimden sonra ise o eğilim birdenbire patlayan bir fırtına gibi ortaya çıkmıştı. Örneklerini bu kitapta gazete manşetleriyle gösterdik. Erken seçim, yeni seçim, tekrar seçim sözleri seçimin ertesi gününden itibaren gerek AKP kulislerinde gerek AKP'yi destekleyen gazetelerin manşetlerinde en çok kullanılan sözler haline gelmişti. Dostlar alışverişte görsün. Ahmet Davutoğlu'nun seçimden sonraki hükümeti kurmakla görevlendirildiği günden itibaren ise yapılan partiler arası temaslarda AKP heyetinin hedefinin 45 günlük görev süresinin mümkün olduğu kadar uzun kısmını bir dostlar alışverişte görsün havası içinde geçirmekten ibaret olduğu görülmüştür. Öyle ki AKP-CHP müzakerelerinde 38 gün içinde gerçekleştirilen sadece 5 oturumun toplam çalışma süresi 35 saatten ibaret kalmıştır. Yani o süreyi günlere bölersek gün başına 1 saatten daha az bir çalışma süresi kullanılmıştır. Gerçi o 35 saat içinde konuşulan konular üzerindeki fikir alışverişi partiler arası ilişkilerde yine bir aşama sayılabilir. Çünkü meclisimizde partiler arası konuların bir gündem çerçevesinde enine boyuna konuşulduğunun fazla örneği yok. Hatırlarda kalan bir örnek, 4 partinin katıldığı ve anayasanın 60 maddesinin görüşüldüğü 4 partili anayasa çalışmalarıdır. O çalışmalar da amaçlanan sonucu vermemiştir. Ama gene de iyimser bir yorum yapalım. O 4 partili anayasa çalışmaları sırasında hiç olmasa şu gerçek ortaya çıkmıştır. Aralarında önemli görüş farkları olmasına rağmen 4 parti uzun tartışmalardan sonra yeniden yazmaya çalıştıkları yeni anayasanın 60 maddesi üzerinde görüş birliğine varabilmişlerdir ve maddeleri yeniden yazabilecek duruma gelmişlerdir. Eğer o 60 maddelik çalışmanın daha sonraki aşamasında AKP'nin başkanlık sistemi merakı depreşmeseydi daha fazlası üzerinde de anlaşabileceklerdi. AKP ile CHP'nin iki partili görüşmelerinin türü tabii başkaydı. Onlar bir koalisyon hükümeti kurabilir miyiz çalışması yapacaklardı ama buna bir türlü başlayamamışlardı. Çünkü Davutoğlu tarafların önce birbirlerinin eğilimini saptamaya çalışmaları gerektiği kanısındaydı. Saptamaya çalışma diyorum. Herhalde Davutoğlu da o çalışmalarda yapılabilecek olanın bundan ibaret olduğunu farkında olmalı ki o görüşmeleri istikşafi sıfatıyla tanımlamıştı. İstikşafi Osmanlıca bir kelime. Osmanlıcayı yaşım gereği iyi bildiğimi sananlardan biriyim ama bu şekilde kullanıldığını hiç işitmemiştim. Kelime keşiften geliyor. Mesela Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfetmesindeki gibi. Kolomb'un gemisiyle bilmediği denizlerde ilerlerken bilmediği bir kara parçasına ulaşınca önce karaya çıkıp burası ne biçim yerdir, toprağı nasıldır, insanları var mıdır diye bir araştırma yapmaya başlaması için kullanılabilir. İstikşafi sıfatının siyaset alanında kullanılması da belki siyasetçilerin hiç tanımadıkları, hangi konuda ne düşündüğünün farkında olmadıkları kişilerin huyunu suyunu öğrenmek için yaptıkları temaslar için söz konusu olabilir. Davutoğlu'nun yaptığı koalisyon görüşmelerini istikşafi diye nitelemekteki kastı o ise şu açıdan haklı görülebilir. 2015 Haziran'ında koalisyon görüşmeleri yapmak için bir araya gelen AKP'lilerle CHP'liler gerçi birbirlerine o kadar yabancı değillerdi. Aynı çatı altında görev yapıyorlardı. Haftada 3 gün genel kurul veya komisyon toplantılarında bir araya geliyorlardı. Birbirlerinin belirli konulardaki konuşmalarına kulak kabartıyorlardı. Ama Davutoğlu da o istikşafi sözünü kullanırken kendi partisinin durumunu gözetmiş olabilir. Uzun süre iktidarda kalan partilerin milletvekillerine musallat olan bir hal vardır. Siyasete ayırdıkları vaktin çok büyük kısmını kendi partilerinin içindeki siyaset için kullanırlar. Muhalefettekilerin konuşmalarına kulak kabartırlar ama ne söylediklerini yeteri kadar dinlemezler. Kendileriyle onlar arasındaki ortak paydaları fark etmezler. Ve hele partilerinin sözcüleri muhalefet partilerini düşman gibi görüp o partilere her fırsatta veriştirmeyi marifet sayıyorsa onlar da o havaya kapılırlar. Muhalefetle koalisyon kurmak bir yana belirli konularla sınırlı kalacak uzlaşmalara varmayı bile akıllarından geçiremezler. O bakımdan konu muhalefetle diyalog kurmak olursa muhalefettekileri biraz olsun tanımaya gerçekten ihtiyaç duyabilirler. Davutoğlu'nun o görüşmeleri istikşafi diye nitelemesi o açıdan haklı görülebilir. Fakat bunda o nedenin dışında başka bir etkinin de rolü olduğunu gösteren işaretler ortadaydı. Seçim gecesinden başlayarak Davutoğlu o işaretlerin gereğini de göz önünde tutmak zorundaydı. Gerçi kendisi seçim gecesi yaptığı konuşmada milli iradenin gereğini yerine getireceğini ilan etmişti. Ama konuyla ilgili olarak artık Cumhurbaşkanlığı katındaki gelişmeleri de izlemek durumundaydı. İstikşafi çalışmaları orada da sürdürmesi gerekiyordu. O konuda içinden ne geçtiği tabii bilinmez ama mantığa uygun tahminler şöyleydi. Davutoğlu siyasi kariyeri açısından yeni bir seçimin yanlısı olamazdı. 7 Haziran seçiminin sonucu onun durumunu güçlendirmişti. Bir koalisyon kurulduğunda yetkilerini ortaklarıyla paylaşacaktı ama Cumhurbaşkanı ile ilişkilerinde daha güçlü hale gelecekti. Ayrıca kendisine güvenen bir kişiliği vardı. Kariyerinde başarılı olduğuna ve daha da olacağına inanıyordu. Koalisyonun kurulabilmesini tercih ediyor olmalıydı. Ama bunu herhalde partisi içindeki durumu açısından açığa vuramadı. Kendini Cumhurbaşkanı katında çizilen çizgiye uymak zorunda görüyordu ve o çizginin gereğini yerine getirmeyi tercih etti. Bu tabii sadece bir tahmin. Ama koalisyon görüşmelerinin seyri o tahminin pek yanlış olmadığını gösterdi. 18. ayrımın sonu. Sayfa 214.